Ayrım 33.
Sayfa 473. Neydi gerçek? Aradan yıllar geçti, ordu yüksek kademesinin örgütlü bir girişimle İnönü'yü ziyaret edip bir darbe emri beklediği söylentisini doğrulayan bir kanıt ortaya çıkmadı. Gerçi Genelkurmay Başkanı'nın birkaç generalle birlikte İnönü'ye yaptığı sivil elbiseli bir nezaket ziyaretinden söz edildi. Ama bu ziyaret yapılmış olsa da belli ki bir nezaket ziyaretinin sınırlarını aşmamıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, İsmet İnönü'nün Harp Akademisi'nden sınıf arkadaşıydı. Bu Orgeneral Gürman'ın görevinden ayrılmakta olan Cumhurbaşkanı arkadaşını böyle bir saygı jestiyle uğurlamak istemesinin sonucu sayılırdı. İsmet Paşa'nın daha sonraları Metin Tokker'e yaptığı bir açıklama var. Diyor ki, ne onlar, generaller böyle bir iş için, müdahale için bana gelebilirlerdi, ne de ben onlardan böyle bir istekte bulunabilirdim. Cumhurbaşkanı İnönü'nün seçim gecesini nasıl geçirdiğinin hikayesini daha önce görgü tanıklarından izledik. Besbelli ki seçim sonuçları belli olduktan sonraki siyasi amacı, iktidarı seçimi kazanan kadroya bir an önce devredip muhalefet görevine başlamaktan ibaretti. Ama acaba İnönü'nün uğradığı seçim yenilgisi, İnönü istemese bile teke tek bazı komutanların aklına müdahale fikrini getirmiş olamaz mıydı? Mümkündür. Değerli gazeteci, politikacı Orhan Birgit'in o günlerle ilgili bir anısı var. Seçim gecesi İstanbul'da CHP il merkezinde yaşadığı bir olayı anlatmıştır. Birgit'in seçim gecesi anısı. Orhan Birgit o sırada hem CHP organı Ulus Gazetesi'nin İstanbul muhabiridir, hem de CHP'nin basın bürosunu yönetmektedir. Ulus'un ve partinin büroları zaten aynı binanın içindedir. Partinin İstanbul'daki ileri gelenleri o gece seçim sonuçlarını izlemek üzere parti binasındadır. Birgit de aralarındadır, şöyle anlatıyor. Partinin İstanbul müfettişi Sadi Irmak, sonraki başbakanlardan, oradaydı. Eski Adalet Bakanı Ali Rıza Türel, İl Sekreteri ve Milletvekili adayı Ekrem Özden oradaydı. Daha başkaları da vardı. Gelen haberler hep yenilgi haberleriydi. Bir ara çalan telefonu ben açtım, karşıdan bir ses dedi ki, ''Burası 1. Ordu Müfettişliği, parti müfettişi beyefendi ile müfettiş paşam görüşmek istiyor.'' 1. Ordu Müfettişliği bugünkü 1. Ordu Kumandanlığı. Bir dakika dedim, Sadi Irmak'ı arayanı söyledim, telefonu verdim. Sadi Irmak aldı, bağlantıyı bekledi. ''Buyurun paşam'' diye konuşmaya başladı. Öteki tarafı duymuyoruz ama Sadi Bey'in heyecanlandığını fark ettik. Yüzü pembeleşti. Telefonu kapattıktan sonra bana köşkü bağlatın, reisi cumhurun yaverini bulun dedi. Partideki arkadaşlar Ankara'yla bağlantı aradılar. O vakitler şehirler arasında otomatik telefon yok. Bağlantı kurulması için saatlerce beklenir ama iktidar partisinin telefonlarının önceliği var. Ayrıca aranan yer Cumhurbaşkanlığı köşkü. Bağlantının kurulması uzun sürmedi. Sadi Bey o sırada bize durumu özetlemişti. Telefona gelen yavere de kısaca anlattı. Birinci Ordu Müfettişi Paşa diyor ki, durum endişe vericidir. Komünistlerin seçime fesat karıştırmış olması ihtimali var. Reisi Cumhur Hazretleri emrederlerse biz bazı sandıklara müdahale edebiliriz. Lütfen kendilerine arz ediniz, ben cevap bekliyorum. Karşıdaki yaver herhalde İsmet Paşa'ya durumu bildirmeye gitti ki Sadi Irmak ahize kulağında bekledi. Bir süre sonra cevap geldi. Sadi Irmak, anlıyorum dedi. Şimdi telefon edeceğim. Reisi Cumhur Hazretlerine hürmetlerimi arz ederim. Sonra ordu müfettişini bağlattı. Dedi ki, Reisi Cumhur Hazretleri selamlarını söylüyor. Diyor ki, endişeye mahal yoktur. Halkın iradesi nasıl tecelli ederse ona hürmet edilecektir. Konuşma karşılıklı selam, saygı sözleriyle bitti. Orhan Birgit'in anlattığı bu olay seçim sonuçlarına müdahale düşüncesinin örgütlü bir girişim halinde olmasa da bazı komutanların aklından geçebildiğini gösteriyor. Nitekim İstanbul Müfettişi Paşa aklından geçeni Çankaya Köşkü'ne giderek değil ama telefonla konuştuğu parti müfettişi aracılığıyla İsmet Paşa'ya iletmiştir. Ama sonuç şudur, İsmet Paşa'dan kesin bir öyle şey olmaz cevabı almıştır. Ordu ve siyaset. Burada ordunun siyasetle ilgisi üzerinde biraz duralım. 1946'da demokratikleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ordunun siyaset dışı tutulması konusunda İnönü'de Bayar'da ilki olarak görüş birliği halindeydiler. İkisi de İttihat ve Terakki döneminin tecrübelerinden geçmişlerdi. Ordu içinde parti politikası yapan karşılıklı grupların oluşmasından endişe ediyorlardı. O kadar ki seçimlerde subayların ve askerlikle ilgili memurların oy hakkına sahip olmasını bile sakıncalı bulmuşlardı. Seçim kanunundaki genel oy ilkelerine birlikte karar vererek getirdikleri istisnalardan biri o konudaydı. Buna göre subaylara oy kullanma yasağı çok partili hayata ve tek dereceli seçime geçildikten sonra da devam etmeliydi. Öyle de oldu. Sadece askeri öğrenciler ve silah altındaki erat değil, subaylar, gedikli erbaşlar, askeri memurlar ve askeri adli yargıçlar da oy hakkından mahrum tutuldular. Not: bu aşırı bir önlemdi, faydası yoktu. Hatta sakıncası olduğu öne sürülebilirdi. Subaylar ve diğer askeri kişiler oy hakkından mahrum bırakıldılar diye siyasi konuları izlemekten vazgeçecek değillerdi. Her biri her konuda kendi fikrini oluşturacaktı. Partilerden birini beğenecek, ötekini beğenmeyecekti. Onlara oy hakkı verilirse siyasi tercihlerini eylem haline getirebilecekleri demokratik bir yol açılmış olurdu. O yol kapalı tutulursa demokratik olmayan yolları benimsemeleri ihtimali artardı. Askeri kişilere oy hakkı verilmesinin daha doğru olduğu düşüncesi ileride daha güçlenecekti. 1961 Anayasası subaylar, assubaylar ve diğer askeri memurlara da diğer seçmenler gibi oy kullanabilmeleri imkanını sağlayacaktı. Bu konuda 1950 yılındaki gerçek şuydu: İnönü ve Bayar, asker siyasete karışmamalı ilkesinde istedikleri kadar görüş birliğine varmış olsunlar ve hangi önlemi alırlarsa alsınlar, CHP'nin de DP'nin de her yerde olduğu gibi ordu içinde de yandaşları veya sempatizanları vardı. Hatta meclise ancak bir milletvekiliyle giren ama Mareşal Fevzi Çakmak'ın anılarını taşıyan Millet Partisi'nin de. Geçen bölümlerde gördük, İnönü ile Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak, İnönü'ye saygısı büyük olan bir generaldi. Onun yerine geçen Abdurrahman Nafiz Gürman onunla sınıf arkadaşıydı. Kurtuluş Savaşı dönemini yaşayan muvazzaf subayların hepsi İnönü'yü kendilerinden yüksek rütbelerde bir komutan olarak tanımışlardı. Onun sivilleşmesinden sonra da o özelliğini unutmamışlardı. Ama artık orduda bir değişim gerçekleşiyordu. Generaller ve Albaylar. 1960'ın Milli Birlik Komitesi üyelerinden Yarbay Orhan Erkanlı anılarında 1950'deki generallerden çoğunun CHP'ye, albaylardan çoğunun da DP'ye yakın olduğunu yazar. Buna göre DP'liler Genelkurmay Başkanı ile bazı komutanların İnönü ile temas kurmalarından şüphe ederken kendileri de muhalefet yıllarını kabulleydiler. O arada Celal Bayar'ın bizzat temas ettiği ordu mensupları vardır. Biri Gelibolu'da 2. Kolordu Komutanı Kor General Fahri Belen'dir. Belen kendi anılarında da anlatır: 1950 seçimlerinde hile yapılması ihtimali birçok genç subayı tedirgin ediyordu. Bunlardan bir kısmı o ihtimale karşı müdahale hazırlığı içine girmişlerdi. Kendisiyle de temas etmişlerdi. Belen onlara ihtimal üzerine müdahale olmaz, sabredeceksiniz demişti. Ama o ihtimal gerçekleşirse kendisinin de onlarla birlikte hareket edeceğini belirtmişti. Bayar Belen hakkında kendi açısından olumlu bilgiler işitince onunla ortak tanıdıklarından birinin evinde görüşmüştü. Albaylardan da ordu içinde aynı yöndeki bir örgütün mensubu olarak bilinen bir Seyfi Kurtbek vardı. O da DP yöneticileriyle temastaydı. Bu temasların gelişmesi sonunda 1950 seçimlerinden önce Kor General Fahri Belen ile Albay Seyfi Kurtbek ordudan istifa ettiler. Belen Bolu, Kurtbek Ankara listesinden DP adayı oldu. İkisi de DP'nin milletvekilleri arasına katıldı. Belen, daha önce anlattık, Menderes'in 1. kabinesine Milli Savunma Bakanı olarak girecekti. Ama ordu kademelerinden gelen itiraz sesleri üzerine Bayındırlık Bakanı olarak girdi. Seyfi Kurtbek ise bir süre sonra önce ulaştırma sonra da benzeri itiraz seslerine rağmen Milli Savunma Bakanlığı'na getirilecekti. Özetle, Demokrat Parti yöneticileri CHP yöneticileri gibi orduya siyaset karışmasın diyorlardı ama onların da orduda tutanları ve tuttukları vardı. İktidara geldikten sonra orduyla ilgili tutumlarını onların katkısıyla oluşturuyorlardı. 6 Haziran operasyonunun hedefi de buna göre belirlenmişti. Orduda İnönü'nün etkisinde olan veya oldukları varsayılan komutanlar aktif görevlerden uzaklaştırılacak, yerlerine yeni iktidarın güvenebileceği komutanlar getirilecekti. 6 Haziran Operasyonu, silahın yanında mı? Şimdi yazacaklarım o günlerin Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın anlattıkları. Bunları hayattayken oğlu, AP döneminin genç Bursa Milletvekili Özer Yılmaz anlatmış. Ben de ondan not alarak dinledim. Özer Yılmaz benim hem mahalleden hem de meclisten arkadaşım. Yaşı benden küçüktür. Kızılay'da otururken evimiz yakındı. Babası Kenan Yılmaz'ı da ilk o zamanlar görmüştüm. İnce yüzlü, açık renk gözlü, ciddi görünüşlü bir zattı. Aslında hukukçu ve maliyeciydi. 1950'den sonra Demokrat Parti'den milletvekilliği ve bakanlık da yapacaktı. 1950'nin Haziran ayı başında ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'ydı. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı denilince akla bir asker müsteşar gelir. Aslında öyle bir kural yoktu ama o göreve getirilenler 1950'ye kadar hep askerler arasından seçilmişti. Bu geleneği bozan 1. Menderes kabinesinin Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce oldu. Bakanlık koltuğuna oturur oturmaz Kenan Yılmaz'ı buldu, o göreve getirdi. Kenan Yılmaz'ın devlette o zamana kadarki görevi Maliye Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığıydı. 14 Mayıs seçiminde DP'nin Erzincan listesinde adaydı. Seçimi kaybetmişti. Yeniden bürokrasiye dönecekti. İnce'nin kararıyla bakanlığın ilk sivil müsteşarı oldu. Aynı zamanda da bakanlığın son sivil müsteşarı. Çünkü sonrakiler gene hep askerler arasından seçilecekti. Operasyon Özer Yılmaz'ın babasından naklen anlattığına göre şöyle gelişti. Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce, bakanlık müsteşarı Kenan Yılmaz'ı makamına çağırdı. Telefonda silahını ve yaverini al gel dedi. Kenan Yılmaz dediğini yaptı. Yaver özel kalemde resmi dildeki adıyla emir subayı bekledi. Yılmaz içeri girdi, bakan talimatını verdi. Şimdi beni iyi dinle. Orduda bazı tayinler yapıldı. Onları icra edeceğiz, yani uygulayacağız. Tebliğleri benim yaverimle senin yaverin yapacaklar. Bakan bazı tayinler dediği tayinleri somutlaştırdı. O ana kadar çok gizli tutulan kararnameye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman görevinden alınıyor, askeri şura üyeliğine tayin ediliyordu. Onun yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nuri Yamut getiriliyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Kurt Cebe Noyan geçiyordu. Öteki kuvvet komutanları da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mehmet Ali Ülgen ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan görevlerinden alınıyordu. Aynı şekilde 1. 2. ve 3. Ordu müfettişleri yani komutanları görevlerinden alınıp başka görevlere naklediliyorlardı. Boşalan görev yerlerinin hepsi hemen yeni atamalarla dolduruluyordu. Bu bir ordu tayinleri kuralıydı. Hele bu gibi sürpriz operasyonlarda görevden ayrılmalarıyla göreve gelmelerin aynı zamanda olması şart sayılırdı. Hatta mümkünse aynı anda olması. Müsteşar Kenan Yılmaz'a düşen görev, bakanın yaveriyle kendi yaverinin yürüteceği bu uygulamayı planlayıp yönetmek ve en kısa zamanda bitirmekti. Özellikle Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile ilgili devir teslimlerin hepsi en geç yarım saat içinde tamamlanmalıydı. İş hassas bir işti, kapsamı da genişti. Ordunun en yüksek makamlarının tümünü kapsıyordu. Fakat o yıllarda bunu biraz olsun kolaylaştıran bir durum vardı. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte tüm kuvvet komutanlarının makamları daha önce de belirttik, aynı binadaydı. Kenan Yılmaz planı yaptı ve uygulamayı başlattı. Operasyonun en önemli bölümü tabii Genelkurmay Başkanlığındaki değişiklikti. Başkanın odasına bakanın yaveri gidecekti. Genelkurmay Başkanı doğrudan doğruya bakana bağlı olduğu için bu yadırganmazdı. Bakanın herhangi bir iş için ona yaverini göndermesi normaldi. Yaver kapıdan içeri girer girmez aldığı talimatı yerine getirdi. Orgeneral Gürman'ı askerce selamladı ve "Kumandanım" dedi, "bakanımın verdiği emre göre askeri şura üyeliğine tayin edildiniz. Arz ederim." Orgeneral Gürman şaşırdı. Böyle bir bildirim beklemiyordu, yerinden kalktı. "Anlamadım" dedi, "bu nasıl şeydir, sana kim ne söyledi?" Yaver aldığı emri tekrar edecekti fakat buna gerek kalmadı. Plana göre kapı yeniden açıldı, içeriye Orgeneral Nuri Yamut girdi. O da bir selam çaktı. "Orgeneralim" dedi, "Genelkurmay Başkanlığı'na tayin edilmiş bulunuyorum. Görevi sizden devralmaya geldim. Emrinizi bekliyorum." Gürman'a söyleyecek bir şey kalmamıştı. Devir teslimin tamamlanması uzun sürmedi. Kuvvet komutanlarının makam odalarında da aynı yöntem uygulandı. İşin geri kalanı kolaydı. Ordu müfettişleriyle ve diğer görevlerle ilgili değişiklikleri yeni Genelkurmay Başkanı'yla kuvvet komutanları yürüteceklerdi. Bunlar 6 Haziran operasyonu ile ilgili olarak Özer Yılmaz'ın babası Kenan Yılmaz'dan naklen anlattıkları. Kenan Yılmaz o dönemdeki ara seçimde Demokrat Parti'den Bursa milletvekilliğine seçilecek ve 1960'a kadar milletvekilliğini sürdürecekti. O arada bir sürede Milli Savunma Bakanlığı yapacaktı. 6 Haziran 1950 günü Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Nuri Yamut, o görevini tamamladıktan sonra 1954 yılında DP listesinden İstanbul Milletvekili seçilecek, o da 1960'a kadar milletvekili kalacaktı. Aynı gün Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınan Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, 1960 meclisini fesheden Milli Birlik Komitesi'nin başkanı Cemal Gürsel tarafından 1961 kurucu meclisine kontenjan üyesi seçilecekti. Yani iki general rövanş gibi gelişmeler sonunda birbirleriyle değişik zeminlerde de olsa yeniden halef selef olacaklardı. Valiler ve ötekiler. Ordudaki toplu tayinlere paralel olarak valiler ve her kademedeki idare amirleri arasında da bir ayıklama başladı. Bazı valiler kendiliğinden istifa ettiler, bazıları hükümetçe görevlerinden alındılar. Yüksek memurlar arasında bu ölçüde bir değişiklik ilk defa yaşanıyordu. Ama şu da vardı, bir partinin yerine başka bir partinin gelişi de 27 yıllık Cumhuriyet döneminde ilk defa oluyordu. Demokrat Parti yandaşları ile yeni iktidar kendi kadrosunu kursun, rahat çalışsın diyen tarafsızların bir kısmı bu değişiklikleri haklı buluyordu. DP'lilerin bir kısmı ise bunları yeterli bulmuyordu. Onlara göre eski hükümetin memurları sadece üst düzeyde olanlarıyla değil, tümüyle değiştirilmeliydi. Bu eğilim iktidar partisinin il, ilçe hatta o zamanki bucak ve ocak örgütlerinde daha da güçlü olarak kendini gösteriyordu. Oralardaki yerel memurlara herhangi bir nedenle kızan yerel partililer onların işten atılmasını, yerlerine kendilerinden olanların getirilmesini istiyorlardı. Devlet kadrolarında bu isteklere göre yapılan ve yapılacağı tahmin edilen değişiklikler muhalefet tarafından sert bir şekilde gündeme getirildi. Bir süre sonra bu eleştiriler bizzat İsmet İnönü tarafından ifade edilecekti. CHP Genel Başkanı bu konuda geniş yankıları olan bir konuşma yapacak ve şöyle diyecekti. Memleket baştan başa huzursuzluk içindedir. Siyasi emniyetimiz pervasız ve apaçık tehdit altındadır. Ordudan tapu memuruna kadar bütün devlet teşkilatındaki memurlar yataklarını bağlamışlar, kimin bir iftirasıyla ne muamele göreceklerini beklemektedirler. Kamuoyunda bu sözleri haklı bulanlar da olacaktı, abartmalı bulanlar da. Ama şu belliydi, Demokrat Parti'nin yüksek bürokratlar arasında yaptığı büyük değişiklikler normal sayılsa bile, küçük memurlara kadar inen ve büyük ölçüde örgüt baskısının sonucu olan küçük değişiklikler gerçekten huzur bozucuydu. Yurdun her kesiminden gelen haksızlık yapılıyor, partizanlık yapılıyor şikayetleri birbirini izliyordu. Tabii bu şikayetleri önemsemeyenler de çoktu. Halkın büyük bir kısmı memurların çoğunu eski iktidarın vatandaşlara sıkıntı veren işlerinin sorumlusu gibi görüyordu. Kaymakamları, mal müdürlerini, vergi memurlarını, Ziraat Bankası müdürlerini, polis ve jandarma yetkililerini, hepsini. Görevlerinden alınırlarsa yerlerine daha iyileri gelebilir diye düşünüyordu. Asgari istekleri şuydu. Hepsi görevden alınıp da yerlerine daha iyileri gelmese bile bir bölümü mutlaka alınmalıydı. Bu da memurların öteki bölümünü, beni de görevden alırlar korkusuyla vatandaşlara daha iyi davranmaya zorlayabilirdi. Yurdun her yerinde oluşan bu gibi beklentiler Ankara'ya yansıtılıyordu. Özetle CHP'nin bu nakil ve tayin dalgasına karşı gösterdiği tepki, o dalganın etkilediği memurların ve yakınlarının duygularına tercüman oluyordu. Onlar bu destekten memnun oluyordu ama memurların ve yakınlarının dışındaki kesimlerde CHP'nin o tutumu fazla umursanmıyordu. Demokrat Parti yönetimi de CHP'nin tepkilerinden fazla rahatsız olmuyordu. Çünkü biliyordu, seçmenlerin büyük çoğunluğu memurlardan değil, öteki kesimlerden oluşuyordu. 20. DP'nin ilk yasası, Arapça ezan. Ziya Gökalp'in vatan tarifi. Türkçe ezanı ilk okuyan hafızlar. 1932 genelgesi ve 1941 kanunu. DP'nin tasarısı jet hızıyla geçiyor. CHP'nin tutumu, ne lehteyiz ne aleyhteyiz. Seçimin bizim sınavlara etkisi. Ömer Uluç'un bir tavsiyesi. CHP muhalefetteki ilk kurultayını topluyor. Gülek'in zaferi. Başbakan Adnan Menderes'in Zafer Gazetesi başyazarına verdiği demeçle gündeme gelen Arapça ezan, DP iktidarı meclisinin ilk çıkardığı kanunun konusu oldu. Türkiye'nin camilerinde ezanın Arapça yerine Türkçe okunması 1932 yılında başlamıştı. Bu Atatürk'ün talimatıyla yapılan bir çalışmanın sonucuydu. Meşrutiyet dönemindeki bazı aydınlar da aynı şeyi düşünmüş ve istemişti. Bununla ibadete çağrı niteliğindeki ezanın anlamının daha iyi algılanacağı görüşündeydiler. Ayrıca Türk dilini kullanma alanını genişletmenin milliyetçiliğin de gereği olduğuna inanıyorlardı. Ziya Gökalp bu görüşü şiirle de ifade etmişti. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın. Atatürk'ün 1932'de yaptırdığı çalışma önce Türkçe ezanın din açısından caiz olduğu sonucunu verdi. Sonra bir komisyon kuruldu. Komisyon ezanın Türkçe çevirisini yapacak ve bunu ahenk içinde seslendirecekti. Ezan camilerde bu örneğe göre okunacaktı. Komisyonda Hafız Burhan, Hafız Saadettin Kaynak, Hafız Nuri gibi dönemin ünlü hafızları vardı. Önce ezanın birkaç çevirisi yapıldı. Hangisinin ahenginin daha müsait olduğuna bakıldı. Sonuçta ezanın Türkçe metni şöyle belirlendi. Tanrı uludur, şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak, şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin felaha, namaz uykudan hayırlıdır. Bu metnin okunuşu ve söylenişi tekrar tekrar denendikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kabul edildi. Başkanlık tüm camilere bir genelge yayınladı. Ezan artık Arapça değil, Türkçe okunacak talimatını verdi. Arapça okuyanların bunun cezasını göreceği bildirildi. Genelgenin tarihi 18 Temmuz 1932 idi. O günden sonra Türkiye Ziya Gökalp'in şiirindeki gibi camiinde Türkçe ezan okunan bir ülke haline geldi. Buna yer yer tepkiler de ortaya çıktı. Atatürk devrimlerine zaten tümüyle karşı olan gruplar bunu rejime karşı muhalefet etmenin gerekçelerinden biri haline getirdiler. Ülkede yer yer Arapça ezan okuma girişimleri kendini gösterdi. Bunu yapanlar ceza gördü. Ceza var mı yok mu? Cezalar mahkemelerde ceza kanununun 526. maddesine göre veriliyordu. Gerçi maddede Arapça ezan okumak diye bir suç yoktu. Somut olarak sayılan suçlar maddenin ikinci fıkrasındaydı. Şapka kanununa veya Türk harflerinin kullanılmasına dair kanuna muhalefet etme suçlarından ibaretti. Maddeye göre o suçların failleri 3 aya kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasına çarptırılıyorlardı. Fakat maddenin ilk fıkrasındaki bir genel ifade vardı. Arapça ezan okuyanlar bu ifadeye göre cezalandırılıyorlardı. Bunun metnini dili karmaşık da olsa buraya almalıyım. Çünkü Menderes hükümetinin Arapça ezan operasyonunun anlaşılması için bilinmesinde fayda vardır. O genel ifade şöyleydi.